Ayrım 4. Huzursuzluk. Zülfü Livaneli. Sayfa 51. Kutsal Mezopotamya Güneşi. Aysel, belki sorunlarımla seni bulantıyorum ama ne olur cevap ver. Hüseyin ne yaptı kız kaçınca? Ne yapacak? Deli gibi aradı durdu. Bütün Mardin'i alt üst etti. Sonra? Bu olay şehirde o kadar dile düştü ki IŞİD'çi bir grup Hüseyin'in yolunu kesip şeytanın kızını aramamasını, zaten kendilerinin de onun peşinde olduklarını, buldukları yerde öldüreceklerini söylemişler. Eğer kızı bulur da evlenmekte ısrar ederse ikisini birden vuracaklarmış. Anlattığın gibiyse durum, Hüseyin bu tehditlere de aldırmamış. İyi tahmin ettin, aldırmadı. Akıllı olduğu için de kızı onlardan önce buldu. Nereye kaçmış kız? Göçmen kampına mı? Hayır, o kamp çok uzak. Yolculuğu göze alamazdı. Parası da yoktu. Bu yüzden Hüseyin onu kamplarda aramadı. Nerede aradı peki? Yezidiler için kutsal olan bir yere sığınacağını tahmin etti. Yani Güneş Tapınağı'na. Deyrul Zafaran Manastırı'nın altındaki tapınağı mı? Evet, tam orası. Herhalde Güneş'in ya da şeytanın, her neyse, onu orada koruyacağını düşündü. Bu konuşmadan 2 saat sonra soluğu Mardin'e 5 kilometre uzakta bulunan Deyrul Zafaran Manastırı'nda alıyorum. Biraz önce gözlerine yansıyan şefkati hiçbir yaratıktan esirgemeyeceği izlenimi uyandıran kadim Süryani rahibi Gabriel'den buraya girmek için izin aldım. Beni bu mağaramsı tuhaf yerde bir süre yalnız bırakma nezaketini de gösterdiler. Daha doğrusu bu konudaki ricamı kabul ettiler. Güneş tapınağı dev kaya bloklarının birbirine dayanmasıyla ayakta duruyor, harç falan yok. Başımın üstündeki tonlarca ağırlıktaki yekpare kaya blokları birbirini iterek, sıkışarak, kilit taşıyla duruyor orada. Hem de yaklaşık 4000 yıldır. Bunu düşününce ürperiyorum. Er geç bir gün yıkılacak diyorum. Bir gün yıkılacak, bir depremle belki. O soğuk, mahzen gibi karanlık tapınakta Meleknaz'a ait izler arıyorum. Acaba buraya nasıl geldi? Neden geldi? Burada hangi kayanın dibine çömeldi? Şuraya mı? Ağlıyor muydu? Bebeğini özlüyor muydu? Yoksa günah korkusu her şeye baskın mı gelmişti? Son günlerde herkesten duyduğum Ezidiler hakkında bir şey bilmezdim ben. Hatta onlara Yezidi derdim. Şeytana taptıkları benim de kulağıma çalınmıştı ama pek aldırmamıştım. Allah'la ve şeytanla olan bağlarımı yıllar önce deri değiştiren bir yılan gibi kıvrana kıvrana zorlu bir süreç sonunda atmıştım. Bir de üniversitedeyken Mahmut ile Yezida adlı bir oyun izlemiştim. Orada da Ezidi bir kız ile Müslüman bir erkek vardı. Oyunda Ezidilerin çevrelerine bir daire çizilince oradan çıkamadıklarını görüp hayret etmiştim. Bunun bir fantezi olduğunu düşünmüştüm ama arkadaşlarım doğru olduğunu söylediler. Acaba IŞİD'çiler Meleknaz'ı yakaladıkları zaman çevresine bir daire çizmeyi mi düşünüyorlardı? Kız kendi zihnindeki hapishaneye mi kilitlenecekti böylece? Her yeri taş olan Güneş Tapınağı'nı tam karanlıkta kurtaran tek şey, içeriye Mezopotamya güneşinin süzüldüğü küçük, dikdörtgen bir açıklık, sabahın ilk ışığının görmediğim, tanımadığım bir genç kadının yüzüne vurduğu ve onu duaya davet ettiği gibi bir hayal beliriyor zihnimde. Sanki kızı gördüm. Bu yapılardaki mistik hava başımı döndürüyor. Zaman ve mekan duygusunun kaybolduğu bu loş mahzende de, eskiden olduğum şey neydiyse, ondan daha farklı bir varlığa dönüştüğümü duyumsuyorum. Dünyanın ömrü ile kendi ömrüm arasındaki orantısızlığın verdiği rahatsızlık, güneş çarpması gibi sersemletici bir etki yapıyor üzerimde. Eğer 21. yüzyılın karmaşık bir metropolünden gelen ben, İbrahim, dijital çağa erişmiş ateist bir gazeteci bunları hissediyorsa, kim bilir eski zamanın söylenceler, efsaneler, hayaller dünyasında yaşayan insanlar üzerindeki etkisi nasıldı diye düşünmek başımı döndürüyor. Meleknaz'ı merak ediyorum. Hüseyin'den çok onu düşünüyorum galiba. Nasıl bir kız, neye benziyor? İsyankar mı, vahşi mi, zavallı mı, zeki mi, yoksa hepsi birden mi? Aysel'den aldığım albümde resmi olmadığı için yüzünü gözümün önüne getiremiyorum. Ama sanki çok tuhaf ama sanki kızın ruhunu bu karanlık tapınakta duyumsuyorum. Meleknaz diye birkaç kez fısıldamış olabilirim. Galiba fısıldadım, emin değilim. Sanki bir deneyim yaşıyorum orada. Maddi dünyadan kopuyorum. Böyle şeylere hiç de inanmadığım halde. Boş inançlar derdi basın yayın okulundaki hocam. Boş inançlar sahiden boştur. Gerçeği yansıtmazlar ama yine de insanlık bütün yaratıcısını, sanatını onlara borçludur. Maya zikkuratlarının dört tarafının da merdiven olması nasıl bir saçma düşünceye dayanıyor bilir misiniz? Vahşi ormanda yılandan korkan Mayalar bu sürüngeni kutsallaştırıyor ve günün her saatinde güneş nerede olursa olsun gelen yılan gölgesi düşmesi için piramidi bu şekilde yapıyor. Sonuç ne? Saçma sapan bir inançtan doğan müthiş bir estetik. Dünyadaki bütün tapınaklar, altarlar, piramitler gibi. Bu yüzden bazı şeyleri boş inanç diye küçümsemeyin. Onlarsız insan kültürü olmazdı. Ne mimari, ne müzik, ne edebiyat. Darwin başlangıçta Tanrı'nın varlığını ispat etmek için Galapagos'a gitmişti. Faraday da bunu kanıtlamaya çalışıyordu. Güneş tapınağında sırtımı kayaya vermiş otururken bu sözler geliyor aklıma ve ne yalan söyleyeyim gözüm melek nazı arıyor. Ondan bir iz bulmaya çalışıyor. İşin garibi buluyor da ama gözüm değil, elim. Önce karanlıkta elim yumuşak bir şeye değiyor. Sonra kaldırıp baktığımda o dar yarıkta yoğunlaşarak kutsallaştırdığına inanılan hapsedilmiş güneş ışığı bir mendili aydınlatıyor. İncecik, beyaz, yumuşak, diğer mendiller gibi bir mendili. Tek farkı köşesine işlenmiş kırmızı bir tavus kuşu olması. Siyah kırmızı bir melek tavus. Mendilden bir kadının kokusunu aldığımı sanıyorum ya da uyduruyorum bunu. Melek Naz'ın bir eşyası var artık bende. Gözyaşlarıyla ıslanmış bir mendili. Elim hayatta ilk kez özenle işlenmiş bir melek tavusa değiyor. Kötülüğün ve iyiliğin meleğine, pişmanlığın, af dilemenin gelmiş geçmiş en büyük kraliçesine, şeytan ile meleğin olağanüstü birleşimine, iyilik ve kötülük kavramlarının ötesine geçene, gözyaşlarıyla okyanuslar dolduran melek tavus ile melek naz birleşiyor yavaş yavaş. Uzaklarda bir kadın, insanlık ağacının kırılmış dalıyız biz diyerek ağlıyor. Galiba ben de ağlayacağım. Kendine gel İbrahim diyorum. Kendine gel. Saçmalama. Bu şehre çökmüş olan masal havasına kendini kaptırma. Süryani rahibi Gabriel anlatıyor. İbrahim Bey, ziyaretiniz çok memnun etti bizi. Yazılarınızı okuyoruz elbette ve Mardin'den böyle Türkiye çapında başarılı bir kardeşimiz yetiştiği için iftihar ediyoruz. Evet, dediğiniz doğru. Bu bina yapılırken harcına bu bölgede yetiştirilen safran karıştırılmış. Bu yüzden safran sarısı bir manastır çıkmış ortaya. Sorunuz da haklı. Gazeteci merakınızı anlıyorum. Nasıl olur da kadim Süryani manastırı, Hristiyanlığın en eski inancı bir pagan tapınağının üstüne yapılır diye sormanız normal. Ama bunu bana değil, manastırı yapanlara soracaktınız. Aradan çok zaman geçmişti ve Güneş Tapınağı'nın bir anlamı kalmamıştı artık. Sanırım sebep buydu. Ne de olsa yeni bir yapıyız biz. Çok yeni. Ancak 1600 yıllık tarihi var manastırın. Altındaki tapınak ise 4000 yıl. Gülmeyin, ciddi söylüyorum. Bu yörede 1600 yıl öncesi dün sayılır. Kapıların üstündeki yazıları fark ettiniz mi? Süleyman'ın mezmurları onlar. Arami dilinde, yani bizim dilimiz Aramice yazılmış. Kutsal atalarımız inşa etmiş bu manastırı. Allah'ın inayeti onların üstüne olsun. Evet evet, Allah diyoruz biz de Türkçe konuşurken. Aramice'de ise Eli diyoruz. Zaten Eli, Eloi, İlah, Allah hepsi bir değil mi? Tek yaratıcımızın adları. Yüce İsa'nın çarmıhta söylediği son sözler mi? Evet, Aramice'ydi tabii. Hristiyan tarihini biliyorsunuz demek. Eli, Eli, Lama Sabachthani. Evet, yani dediğimiz gibi. Tanrım, Tanrım, beni niye terk ettin? Bugün de manastırda aynı lisanı konuşuyoruz biz. Yani İncil'in lisanını. Kalbinde ona inanç olduktan sonra ne fark var? Hepimiz onun kulları değil miyiz? İşte şimdi zor bir şey sordunuz bana. Yezidiler yaratıcımızın bu yüce isimlerinden hiçbirini kullanmıyor. Zaten ona inanmıyorlar bence. Melek tavusları var. Allah onları bu sapkınlıktan kurtarsın evladım. Çünkü günah içindeler. Evet, evet. İslam gibi bizim dinimize göre de sapkınlar. Yahudilere göre de. Ama ne kadar gayret ederseniz edin, o kör inançlarından vazgeçmiyorlar. Tavus kuşuna tapılır mı hiç İbrahim Bey? Siz aklı başında bir Müslümansınız. Söyleyin Allah aşkına. Ne biçim bir inanç bu? Yanlarında hangi dinden olursa olsun şeytan adını ağzınıza alamazsınız. Satan diyemezsiniz. Yüce Yaradan bir an önce doğru yola döndürsün onları diyeceğim ama çok inatçılar. Tarihin en çok soykırımına uğramış halkı onlar. Ama Nuh diyor, peygamber demiyorlar. İnançları çok katı. O Yezidi kızı merak ediyorsunuz demek. Meleknaz isimli o zavallı kızı. Niye merak ettiğinizi anlamadım. Ama anlatayım. Arkadaşlarımızdan biri tapınağın oradan bir ağlama sesi duymuş. Merak edip içeri girince de yere oturmuş ağlayan bir kız görmüş. Alıp buraya getirdi. Zavallı açtı, susuzdu besbelli. Ve sürekli ağlıyordu. İlk başta dinini anlayamadık. Türkçe, Aramice konuştuk, anlamadı. Ama Arapçayı anladı. Kürtçeyi de anladı. Adını sorduk, Meleknaz dedi. Biz hangi dinden olursa olsun, manastırımızın kapısına gelen insanı geri çevirmeyiz İbrahim Bey. Biraz dinlensin diye onu bir odaya yerleştirdik. Yiyecek, giyecek bir şeyler verdik. Uzun süre uyudu. Ta ki rahmetli Hüseyin Bey pür telaş gelip onu alana kadar. O bize her şeyi anlattı. Kızın Yezidi olduğunu ama onunla nişanlandığını söyledi. Onu uyarmak bize düşmez tabii ama yine de bunun Müslümanlığa olduğu kadar Hristiyanlığa da uymadığını söyledik. Dinlemedi bizi. Meleknaz'ı alıp gitti. Daha sonra onları hiç görmedik. Hüseyin Bey'in vurulmasından, hastaneye yatmasından ve Amerika'daki feci sonundan haberimiz var elbette. Allah rahmet eylesin. O kadar iyi ve dürüst bir kardeşimiz o sapkın inanca sahip olan kız yüzünden genç yaşta terk-i dünya eyledi. İnanın ki çok üzüldük. Çocukluk arkadaşınız olduğunu bilmiyordum. Demek onun için geldiniz buraya. Acılı ailesine taziyelerimizi iletin lütfen. Allah sabır versin. Kız, yani Meleknaz, evet zayıf, esmer bir kızdı. İnce yüzünde kocaman gözleri çok dikkat çekiyordu. Bir acayip pırıltıyla yanan gözlerdi onlar. Bazen öfkeli, bazen nefret dolu, bazen meydan okuyan gözler. Nasıl desem, çok önemli bir sır taşıyor ama anlatmıyor gibi merak uyandıran bakışlar. Belki konuşsa, anlatsa daha az etkilenir insan. Ne var ki bu suskunluk bakışlarını daha derin kılıyordu galiba. Kısacası kızı çözemedik biz. Ama o zayıf bedenin içinde çok güçlü bir ruh olduğu belli. Hepimizi bu kadar etkilediğine göre. Gittikten sonra uzun süre unutamadık onu. Hayır, şimdi nerede olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Güneş tapınağını mı görmek istiyorsunuz? Elbette. Bu kadar konuştuktan sonra görmemek olmaz zaten. Umarım güzel bir yazı çıkarırsınız buradan. Eski nişanlı. Ertesi gün başını siyah bir örtüyle kapatmış olan Aysel, merakın pençesinde kıvrandığı için acılı ailenin yaz dönemine saygısızlık etme pahasına ısrarcı olan sersem gazetecinin yalvarmalarına dayanamıyor, beni alıp Hüseyin'in eski nişanlısı Safiyelerin konağına götürüyor. Diğer binalar gibi bu da yumuşak Mardin taşına nakışlar işlenerek yapılmış, oksitlenen taşın havayla temas ettikten sonra kızarmasıyla büyülü bir görünüme kavuşmuş. Kim bilir kaç kuşaktır gün görmüş, umur görmüş bir büyük ailenin konağı. Bizi alt kattaki misafir salonunda kabul eden Safiye, biraz etine dolgun olmasına rağmen görür görmez "Tanrım ne kadar güzel" diye düşündüren kadınlardan. Güzelliği sadece çöl gecesi gibi derin ve karanlık gözlerde arayan Orta Doğu'da balık etli kadın daha makbuldür zaten. Çenesinin altındaki küçük gıdısı çekiciliğini daha da arttırıyor. Aysel beni tanıttıktan sonra önceleri üzgün ve kalbi kırık bir prenses gibi yakınan Safiye'nin İçinde kabaran öfke volkanının etkisiyle sertleşmeye başladığını görüyorum. Onurunun zedelenmiş olması neredeyse sevgiliden ayrılma acısını bastırır gibi. Güzel ve biçimli burnunun delikleri açılarak "O senin abin olacak adam" diye söz ediyor Hüseyin'den. Adını ağzına almıyor. "Kusura bakma Aysel ama o senin abin olacak adam nankörün, kıymet bilmezin, hasta ruhlunun biriydi." Evet evet, gerçekten hasta ruhluydu. İnsan gidip de şeytana tapan paçavra, sümüklü bir kız yüzünden gül gibi hayatını bozar mı? Gül gibi hayatını diyorum yahu. Üstelik çocuklu, üstelik çocuğu kör, üstelik babası bile belli değil. Ne günah işledim ben de o abin olacak adam gibi bir vicdansıza çattım bilmiyorum ki. Babam başı yerde geziyor, anam ağlayıp duruyor. Akrabalarımın kessen kanı akmayacak. Ben de bu genç yaşımda reddedilen bir nişanlı durumuna düştüm. Seni severim Aysel, hem de çok severim. Bilirsin ama kurban olduğum Allah, tez zamanda o abin olacak adamdan hesabını sorsun bunun. Hüseyin'den hayattaymış gibi söz etmeye başlaması bir an şaşırtıyor beni. Öyle bir belaya soksun ki başını, el alemin namusuyla oynamanın ne demek olduğunu öğrensin. Sonra ardı ardına beddualar sıralamaya başladı. Daha önce hiç duymadığım, işiteni dehşete düşüren, zengin bir beddua edebiyatı sökün etti. Bazılarını not etmeliyim diye düşündüm. Allah uyuz versin de tırnak vermesin şeklindeki beddua favorim olarak baş köşeye yerleşti. Allah uyuz versin de tırnak vermesin ne demekti? Ne korkunç bir işkenceydi kim bilir. Safiye eski nişanlısından hayattaymış gibi söz ediyor, Hüseyin uzaklarda can vermemiş, cenazesi oralardan getirilip köy mezarlığına gömülmemiş gibi. Demek ki bazı acıları ölüm bile unutturamıyor. Bazı davranışlar ölümden sonra bile bağışlanmıyor diye düşünüyorum. O anda düşüncelerim Aysel'in ağzından bile geliyor. Safiyecim diyor, acını anlıyorum ama biz de acılıyız. Hüseyin abim öldü artık, Mevta'nın arkasından böyle konuşma, biz de yaralıyız. Bunun üzerine Safiye'nin gözlerinden saydam damlalar fışkırıyor birden. Gamzelerinden aşağı süzülüyor. Ben onu çok sevmiştim diyor. Ben onu çok sevmiştim. Çok çok sevdalanmıştım. Öldüğünü, yok olduğunu kabul edemiyorum bir türlü. Şimdi Hüseyin yok mu artık? Diye düşünüyorum. Sonsuza kadar yok mu artık? Vardı ama yok oldu. Nasıl olabilir böyle bir şey? Kafam çok karışıyor. Bir yandan da bana yaptığını da affedemiyorum. Bu kızın kafasında öfkeyle sevdanın, gurur ile aşağılanma duygusunun, intikam ile matemin dolaşık bir yün yumağı gibi iç içe geçtiğini görüyor, bir parça üzülüyorum. Acaba diyor, ölümünde benim kargışlarımın da etkisi oldu mu diye düşünmeden edemiyorum. O kadar içten beddua ettim, kargışlar yolladım ki ona, Allah bana yaptıklarını sana misliyle çektirsin diye secdeye kapanıp öyle beddualar ettim ki sanki canımdan can koptu. Acaba ben mi öldürmüş oldum onu? Bu da aklımdan çıkmıyor. Şiir. O akşamüstü Aysel'den ayrılırken son anda dur bir şey unuttum diyerek elime bir kağıt tomarı tutuşturuyor. Nedir bu diyorum. Hüseyin'in o kıza yazdığı aşk şiirleri sanırım diyor. Şöyle bir bakıyorum. Uzun uzun okumaya niyetim yok ama. Sanırım aşk şiirleri. Kız bunu odasında bırakmış. Annem ocağa at yak dedi. Belki de büyüdür bunlar. Olabilir de niye olmasın? O iblis tayfasından her şey beklenir. Tam ocağa atacaktım ki belki işine yarar diye sana vermeyi düşündüm. İster oku ister at ama dikkat et. Sen de büyülenme sakın. Mektupları bana vermesinden ve büyülenme sakın derken dudaklarının kenarında beliren sevecen kıvrılıştan bana yakınlık duyduğunu anlamak hoşuma gitti. Oldum olası severdim bu badem gözlü kızı. Binlerce yıldır basıla basıla parlamış taşların üzerinde giderek uzaklaşmasını izledim. Başında siyah bir yas örtüsü, üzerinde mavi bir hırka ve omuzlarında şairin dediği gibi keder, sonsuz bir keder. Otele döndüğümde sert bir kahve yudumlarken kağıtlara göz gezdirdim. Hüseyin'in el yazısı olmalıydı bu. Düzgün, hafif, Rika tarzı bir yazı. İyi ama sadece konuşma düzeyinde kalan Arapçamla bu yazıları anlamama olanak yoktu ki. Ancak yarım yamalak bir şeyler sökebiliyordum. Kimi zaman da yanlış okuyordum sözcükleri. Rika tarzı yazı bana daha zor geliyordu. Neyse ki Mardin'deydim. Arapça bilen çoktu burada. Hemen hemen herkes diyebilirim. İstanbul'da olsam Arapça yazı okuyabilen birini bulmam için üniversitelere ya da çeviri bürolarına başvurmam gerekirdi. Neyse uzatmayayım. Şiirleri anlamamı sağlayan ve inci gibi harflerle Latin alfabesine çeviren kişi eli öpülesi Fuat amca oldu. Zaten şiir meraklısı olduğu için hiç yüksünmeden çevirip ertesi gün verdiği dizeler gerçekten de şiir tadındaydı. Ne kadar çevrilebilirse tabii. Çocukluk arkadaşımın elinden çıkmış şiirlere neler yoktu ki? İslamiyet öncesi ve sonrası binlerce yıllık Arap-Fars şiirinin aşk, garam, hasret, çöl, mecnun, kevser, mehtap gibi baharatlı kelimeleri binbir çiçekli, binbir rahiyalı şark bahçelerinde dolaşıyormuş gibi etkiliyordu insanı. Şikayet ettiğimi sanma sakın diyordu Hüseyin. Sevgilinin ayakları altında ezilen üzüm gibi lal renkli şaraba dönüştüren ben bu yüzden razıyım ezilmeye. Bir başka şiiri şöyleydi. Daha üzüm asması yaratılmadan sarhoş olanım ben. Sen doğmadan önce aşkınla berduş olanım ben. Şiirlerde bol bol Cemşit, Callut, Zaloğlu Rüstem, Efrasiyap, Semiramis geçiyordu. Ey melek sıfatlım, seninle arama Callut dikilse, aşkımın sapanıyla onu deviren Davut olurdum diye sayıklıyor. Sonra onu gördüğü anda Belkıs'ın ayak bileklerine vurulan Süleyman misali aklını yitirmiş bir Mecnun olduğunu söylüyordu. Bunları okuyan herhangi bir insanın etkilenmemesi mümkün olabilir miydi? Sanki IŞİD'in elinden kurtulmuş, sığınmacı kampında yaşayan zavallı bir kıza değil de Saba Melikesi'ne yazılmış aşk mezmurlarıydı bunlar. Hüseyin'in yakıcı aşkının, bağrını yakan sevdanın nasıl bir şey olduğunu bilmek isterdim diye düşündüm. Acaba böyle aşklar sadece doğuya mı özgüydü? Bir çeşit harese miydi bu da insanın kendini helak ettiği? Ah minel aşk sözü başka dille çevrilebilir miydi? Bu tutkusuz, birbirine benzemiş, kişilikleri silinmiş, çıkarların yönettiği kent insanları dünyasında Hüseyin'in derin tutkusunu kıskandığımı hissettim. Bu dizeleri yazdıracak bir sevda nasıl bir şey olmalıydı ki sonunda onu kızgın çöllerdeki Mecnun misali ölüm vadisine sürüklemişti. Melek Naz bu şiirleri okuduğunda ne düşünmüş olabilirdi? Yalvaran bir aşık vardı karşısında. Sende zal olur üstem kuvveti var diye sesleniyordu kıza. Bense zavallıyım, biçareyim. Güçlü olan sensin, zayıf olan ben. Çünkü sevda okuyla yaralanmıştım. O sefil çadırda yaşayan talihsiz kızın bu dizeleri okuyunca kadınca bir gurura kapılmasına olanak var mıydı hiç? Kurban, mabudeye dönüşmüştü. Arkasını koca Mezopotamya'ya dayamış olan Hüseyin'in kullandığı her isim, her imge, Melek Naz'ın kavmiyle ortak bir tarihe gönderme yapıyordu. O, Burak'ın içtiği rüzgarlar derken, ben olsam Rosinante derdim. Ebedi sevgili hayalini Züleyha olarak adlandırırken, ben Dulciana derdim. Belh, Buhara, Semerkant, Şiraz kentlerini sayarken ben İstanbul, Paris, Roma, Londra derdim. Kendimi bu ülkeyi gezmeye gelmiş bir turist gibi duyumsayarak derin bir utanca kapıldığımı itiraf etmeliyim. Ben bu ülkede yıllardır bir yabancı gibi yaşamış, öyle eğitim görmüştüm. Çocukken Mardin'deki Lale Sineması'na götürdüğüm filmlerdeki kovboylar yerine koymuştum kendimi ama Avrupa'ya ilk çıkışımda kovboy değil, Kızılderili, beyaz değil zenci olduğumu kafama vurulmuştu. Birkaç yıl önce okuduğum, adı galiba Mutluluk olan bir romanda denildiği gibi, biz bu ülkenin okuryazarları boşluğa giden bir trapezci gibiydik. Doğu askısını bırakmış, batı askısını da yakalayamadan aşağı düşmüştük. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 65.